Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 10. Ayrım. Bu ilginç yargıç yıllarca en iyi dostum oldu. Müthiş zekiydi ve heyecanlı konuşmasını etkilemediği insan yoktu. O sırada 40 yaşında olan Ali Faik Bey ile her gün buluşuyor ve sosyalizmin teorik meselelerini konuşuyorduk. Karısı ve çocukları da çok sevdiğimiz insanlardı. Yazları Akçabat'taki kumsalda piknik yapıyor, denize giriyorduk. O sıralarda bütün Türkiye'nin ilgisini çeken ve politikaya yeni bir soluk getiren Türkiye İşçi Partisi Trabzon'da da örgütlenmişti. Her şehirde olduğu gibi buluşma yerlerimizin başında parti binası ve kitapçı geliyordu. O günlerde herkes İşçi Partisi'ni ve bu partinin solcularını merak ediyordu. Çünkü yeni bir şeydi bu. Acaba nasıl insanlardı? Bir resmi bayram töreninde Trabzon halkı bu merakını giderme olanağı buldu. Çünkü kentin bütün önemli siyasi ve sivil örgütleriyle birlikte tip de bayraklarıyla yürüyüşe katılıyordu. İki tarafa toplanmış olan halk merakla bu bir avuç partiliyi süzüyordu. Tuhaf bir rastlantı sonucu Trabzon'da parti yöneticiliği yapan arkadaşların bir bölümü bedensel engelliydi. Kimi aksaktı, kimi çolak. Bunları görünce halktan birkaç kişi, "Ha, şimdi anlaşıldı," dedi. "Bunlar Allah'ın çarptığı adamların partisi. Bunun için dine karşılar." Trabzon'da askerliğini yapmakta olan iki genç zaman zaman bizim gruba katılıyordu. Ataol Behramoğlu ve Hasan Cemal. Ataol'la daha çok görüşüyorduk ve bize yüksek sesle yeni yazdığı şiirleri okuyordu. O sıralarda öğretmen okulunda resim öğretmenliği yapan genç, sempatik biri de katıldı aramıza. Güleç yüzlü, şakacı ve çok güzel fotoğraf çeken biriydi. Adı Mustafa Beşgen'di. Deniz kıyısındaki gezilerimizde, evimizin bahçelerindeki yaz sohbetlerinde hep resimlerimizi çekiyordu. Ataol birkaç kere bu çocuğun aramızda ne aradığını sordu. Öğretmeni hiçbir şeye benzetememişti. Ben iyi niyetli biri olduğunu söyleyerek Mustafa'yı korudum. Aklımca sosyalist dünya görüşüme adam kazandırıyordum. Yıllar sonra 12 Mart sorgulaması sırasında Mustafa Beşgen'in bir ajan olduğunu ve MIT'e rapor yazdığını öğrendiğimde çok şaşırdım. Meğer bu adam her gün aleyhimizde raporlar yazar, en masum piknik gezintisini bir gizli örgüt toplantısına, bir aile ziyaretini suikast planlamasına çevirirmiş. 1971 yılında bu adamın yalan raporları yüzünden başımıza çok iş gelecekti ve büyük acılar çekecektik. Türkiye İşçi Partisi'nin günden güne yaygınlaştığı ve toplumun saygısını kazanmaya başladığı bir dönemdi. Gerçi parti içindeki ilk anlaşmazlıklar baş göstermiş ve özellikle Malatya Kongresi'nde gruplar birbirinden kopmuştu. Ama bütün bunlar içeride kalıyordu. Halk sol bölünmenin farkında değildi. Bu arada eski sol yepyeni bir başlangıç yapmak isteyen partiyi rahat bırakmıyor ve miras peşinde koşuyordu. Biz bu gruplarla ilgili değildik. Tercihimiz lider Mehmet Ali Aybar ve onun çevresiydi. Ben her ay dolaştığım için Ordu'dan Artvin'e kadar her il ve ilçedeki sol eğilimlilerle görüşüyor, uzun uzun konuşuyordum. Türkiye'nin bir devrime gittiğine emindik. Ülkenin geleceği bizdik. Çünkü bütün insani değerleri, dostluğu, kardeşliği, emeği ve kültürü biz temsil ediyorduk. Biz idareye ele aldığımızda Türk insanı daha mutlu ve daha anlamlı bir yaşama kavuşacaktı. Geziler sırasında dağ köylerine çıkıyor ve orada kahveye topladığım köylülerle uzun uzun konuşuyordum. Epey inandırıcı olduğunu sandığım bu konuşmaların sonunda köylülerin gösterdiği sempatinin bir nedeni de onlara verdiğim ilaçlardı. Çünkü ıslak Karadeniz köylerinde romatizma çok yaygındı ve Neurobin çok etkili bir romatizma ilacıydı. İlk baskılar. Trabzon'u hep Stockholm'la karıştırırım. Yıllar sonra Stockholm'de yaşarken hep dilim sürçer ve Trabzon derdim. Bunun nedenini düşündüm. Niçin bu iki kent kafamda birbirine bağlanmıştı? Aralarındaki ilişki neydi? Sonunda bulabildiğim bağlantı şu oldu. İki şehirde hayatımda değişik bir dönemi vurguluyordu. Bir sürü dert ve sıkıntı arasındayken ani bir kararla yaşamımı değiştirmiş ve kendimi ilkinde Karadeniz kıyısındaki Trabzon'a, ikincisinde de Baltık Denizi'ndeki Stockholm'a atmıştım. Bu Bunlar benim kaçış şehirlerimdi. Trabzon bize ummadığımız kadar mutlu bir dönem sunmuştu. O yıllardaki yayın patlamasının hediye ettiği kitaplarla doluydu günlerimiz. Her çıkan kitabı almaya çalışıyorduk. Neler okunmuyordu ki? Marksizm klasikleri, avantgard romanlar, modern şiirler, tiyatro ve sinema kuramlarıyla ilgili yayınlar, Rus, İngiliz, Amerikan ve Fransız klasik romanları. Türkiye bir yere doğru akıyordu. Biz de içindeydik ve bu akışın nerede noktalanacağını düşünmüyorduk bile. Sinema tutkum Trabzon'da da sürüp gidiyordu. Konak sinemasına gelen hiçbir filmi kaçırmıyorduk. Amasya'da Savcılık Lojası'nda başlayan sinema macerası Ankara'da da sürüp gitmişti. Sinemalar her öğlen 12'de film gösteriyordu. Ben de bu gösterileri kaçırmamaya çalışıyordum. Hele yaz tatillerinde bir şişe Novex gazozunun eşlik ettiği bir sandviçle karanlık ve boş salonlarda filme dalmak eşsiz bir zevkti. Daha sonra Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilen filmler girdi devreye. Jean Moreau filmlerinin toplu gösterimi bunlar arasındaydı. O günlerde bana kutup yıldızı kadar uzak olan Jean Moreau ile 1999 yılında Glasgow'da tartışacağımız aklıma gelir miydi hiç? Gelebilir miydi? O günlerde ilginç bir mektup aldım. İstanbul'dan geliyordu ve imzasızdı. Mektubu yazan kişi ismini açıklayamayacağını belirtiyordu. Merck Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir kişiydi. Geçenlerde gizli servisten, böyle tanımlıyordu, iki kişi gelmiş ve genel müdürle benim hakkımda konuşmuşlardı. Siyasi faaliyetlerimden ötürü Merck'ten çıkarılmamı istiyorlardı. Bu arada firmayı tehdit ettikleri de eklenmişti mektubuna. Kotaları kesilebilirdi. O dönemde ham madde kotalarının ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Mektubu yazan kişi bunu bana duyurmak istemişti. Titrek bir el yazısıyla yazılmış olan o mektubu defalarca okudum. Garip bir duyguydu bu. Devlet ilk kez benimle uğraşıyordu. Demek benim Karadeniz'deki çalışmalarım, köylere gidişim bu derece önemsenmiş ve kurulu düzene zarar vermişti. Belki hafif bir gurur duyuyordum. Bundan daha önemlisi Merck döneminin sonuna geldiğimizi hissetmemdi. Firmanın böyle bir baskıya karşı koyması imkansızdı. Ayrıca niye beni korumaya çalışsınlardı ki? Çok zorlandılar ve sonradan geçici olduğu anlaşılan bir kararla beni Eskişehir'e verdiler. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Eskişehir'de birkaç ay geçirdik. Artık firmada yapamayacağım belliydi. Her davranışları aramızın açıldığını ve orada çalışamayacağım belli ediyordu. Bu yüzden Eskişehir dönemi birkaç ay sürdü. O dönemden tek aklımda kalan Türkiye İşçi Partisi'nin başkanlığını yapan genç bir avukatla arkadaş oluşumuz. Adı Turgut Kazandı. İstanbul Barosu başkanlığı yapan bu değerli avukatla çok güzel bir dostluğun temellerini atmıştık. Merck'ten ayrılıp Ankara'ya gittim. Bahçeli Evler'de bir tanıdığımız vardı. Komşumuz olan Yusuf Çekirge Paşa'nın damadı, Adanalı zengin bir ailenin oğlu olan ve o sıralarda hukuk fakültesinde okuyan Akay Sayılır'la konuştum. Ankara'da etkili bir kitap dağıtıcısı yoktu. Yeni kitaplar çıktığı zaman Kocabeyoğlu pasajının altındaki küçük bir dükkana geliyor ve isteyen kitapçı gidip oradan bir iki tane alabiliyordu. Ama kitapçıların her yeni kitabı izlemesinin ve oraya gidip istemesinin olanağı yoktu. Bu yüzden Erdal Öz'ün Sergi Kitabevi ve Ahmet Küflü'nün Bilgi Kitabevi dışında her yeni kitabı bulundurup sergileyen kitapçı bulunmuyordu Ankara'da. Biz bir kitap dağıtım firması kursak ve yeni kitapları İstanbul'dan alıp kitapçılara dağıtsak çok etkili olmaz mıydı? Ankara'da bir kitap patlaması yaşanırdı. Öylesine coşkulu hayaller içindeydim ki bu formülümle Ankara'daki kitap okuma sayısını birkaç misline fırlatacağımı hesap ediyordum. Benim heyecanım Akay Sayılır'a da geçti ve oturmakta olduğu kendi dairesini ipotek ederek bankadan kredi aldı. Birlikte Ana Dağıtım adı altında bir şirket kurduk. Türk İş Pasajı'nda bir dükkan kiralayıp çok güzel raflar yaptık. Sonra İstanbul'a gidip yayıncılarla görüşmeye başladık. Bu sırada ben Bahçeli Evler'de bir daire bulup evi Ankara'ya taşımıştım. Akay Sayılır nitelikli ve iyi sıfatını hak edecek dürüst bir insandı. Çok sakindi. Hiçbir şey onun soğukkanlılığını bozamazdı. Güzel tambur çalardı. Gerçek bir soylu davranışlarına sahip olan bu iyi insan, kitaplara ve kültür dünyasına çok düşkündü. Yıllarca kader birliği yaptığımız Akay'la ilişkimiz hapiste sonuçlandı. Çünkü Türkiye 71'e gidiyor, bir darbe ortamına doğru hızla akıyordu. Kitaplar, yayın evleri, tiyatrolar, konserler, dergiler ve siyasi toplantılarla Türkiye, belki de tarihinin en heyecanlı dönemlerinden birini yaşamaktaydı. Bunun odağı Ankara'daydı. Her şey Kızılay çevresindeki birkaç yüz metre içerisinde geçiyordu. İnsan ilişkileri sıklaşmış, heyecan artmış ve statikoyu saran eylemler sıklaşmaya başlamıştı. 1968 yılıydı ve Avrupa'da olanlar, Prag Baharı ve Paris kalkışmaları bizi can evimizden vuruyordu. Önemli günler yaşadığımızın farkındaydık. Yenişehir'de bir öğle vaktiydi. Ekim Yayınları. Okunmuş okunacak kitapları yazanlar, yazıları basanlar, kısa hikayeler. Yayın evleriyle bağlantılar kurmak üzere İstanbul'a gittik. O sıralarda Atilla Tokatlı Gün Yayınları'nı yönetiyordu. İlk olarak onunla görüştük. Ankara'daki tek dağıtıcı olmak istediğimizi söyledik. Daha önce Elsa Triolet ve Aragon'un olağanüstü çevirilerinden tanıdığımız Atilla Tokatlı, iş alanında epeyce becerikliydi. Çünkü bize her yeni kitaptan 600 adet satın alma şartını koştu. Hem de peşin parayla. Ankara'daki kitap satışlarıyla ilgili gerçekçi bir fikrimiz yoktu. 600 sayısı bize çok az göründü. Koskoca başkentte 600 kitabın sözü mü olurdu? Hatta Tokatlı'nın niye bu kadar az kitap vermek istediğine hayret ettik. Gün Yayınları'yla anlaşmamızı imzaladık ve ilk kitap olarak Maxim Rodinson'ın Hazreti Muhammed incelemesinin parasını ödedik. Daha sonra E-Yayınları'nı yöneten Cengiz Tuncer ve Aydın Emeç'le, Gerçek Yayınları'nın sahibi Fethi Naci ile, Bülent Habora'yla Cem Yayınları'ndan Oğuz Akkan'la anlaşmaları imzaladık. Akay'la birlikte Ankara'ya dönüşümüzde çok keyifliydik. Türkiye'nin en büyük yayın evlerinin Ankara temsilcisi olmuştuk. Gerçek birkaç gün sonra ortaya çıktı. Ankara için 600 kitap büyük sayıydı. Birçok kitapçı yeni kitaplarla ya hiç ilgilenmiyor ya da bir iki tane alıyordu. Koskoca şehirde o kadar az sayıda kitap satılmasına inanamıyorduk. İstanbul'dan gelen kitaplar raflarda birikiyordu. Ödemeler bizi zorlamaya başlamıştı. Yayın evleriyle tekrar görüşerek sayıları gerçekçi rakamlara çektik ve iadeli çalışmaya başladık. Biraz pahalı bir şekilde de olsa Türkiye'deki kitap satışlarının acınacak durumda olduğunu öğrenmiştik. Bana göre bu işte büyük bir terslik vardı. Tiyatrolar dolup boşalıyordu. Yürüyüşlerde on binlerce kişi katılıyordu. Bu insanların kitap okuyacağı kesindi. Acaba kitap yayınlarında mı bir yanlışlık vardı? Böylece dağıtım şirketinin kuruluşunun birinci yılında Akay'a bir yayın evi açmayı ve kitap yayınlamayı önerdim. Hiç olmazsa kendi seçtiğimiz kitaplar için uğraşır ve çabamızı iyi kitap bulmaya yoğunlaştırırdık. Ekim Yayınları adıyla bir yayın evi kurduk. İlk kitabımız, Dünyayı Sarsan 10 Günün yazarı John Reed'in Meksika İç Savaşı anılarını aktaran İhtilalci Meksika adlı kitabıydı. Sanatçı Ozan Sadıç bize çok şık bir kapak düzeni hazırlamıştı. Her kitabın özel motifi, kuşe kapaklı dik bir elips şeklinin içine yerleştiriliyordu. Böylece Ekim Yayınları'nın bütün kitapları yan yana konduğunda bir dizi oluşturulmaktaydı. O dönemde kitap kapakları pek ahım şahım değildi. Ekim Yayınları'nın bu göz alıcı kapakları kısa sürede dikkat çekti. Ayrıca çevirilere de çok özeniyorduk. Ankara'daki aydın çevre ve üniversite hocalarının çoğuyla kitap seçimi, çevirisi ve redaksiyonu konusunda işbirliği yapıyorduk. Ben, daha sonra benim kitaplarım üzerine eleştiriler yayınlayacağını bilmediğim Publishers Weekly gibi birçok yayın dergisine abone olmuştum. Dünyada neler olup bittiğini izliyor, en iyi kitapları buluyordum. İhtilalci Meksika'dan sonra dönemin en iyi dergisi, Monthly Review'u yayınlayan Amerikalı ekonomistler, Leo Huberman ve Paul Sweezy'nin Sosyalist Küba adlı kitabını yayınladık. Çok ciddi ve kapsamlı bir incelemeydi. Bunu Gerilla Savaşı ve Marksizm adlı kitap izledi. Bu kitapta çeşitli dünya ülkelerinden örnekler verilerek silahlı hareketlerin yanlışlığı vurgulanıyor ve bunların Marksizmi zayıflattığı düşüncesi işleniyordu. Bu bakımdan zamanlaması doğru olan bir kitaptı çünkü o dönemde Türkiye silahlı çatışmaların eşiğine gelmişti. Heyecanlı öğrenci grupları kendi aralarında silahlanıyor, Türkiye'nin bir silahlı devrimin eşiğinde olduğunu sanıyorlardı. Bunca toz duman arasında silahlı mücadelenin doğru bir şey olmadığını anlatan bir kitabın yayınlanmasının yararlı bir iş olduğunu düşünmüştük. Arkasından Che Guevara'nın siyasal yazılarını yayınladık. Che bu kitapta Küba'da yeni insan ve yeni kültür yaratma tezi üzerinde duruyordu. Her ay yayınladığımız kitaplar kamuoyunda belli bir yer edindi. Okunmaya başladı ama yayın evi tanıtabilmek ve güçlendirebilmek için çok yankı yapacak bir kitaba ihtiyacımız vardı. Ve tam o sırada aradığımız kitap çıka geldi. 1960 müdahalesini gerçekleştiren kadrodan Milli Birlik Komitesi üyesi emekli albay Haydar Tunç Kanat, ikili anlaşmaların iç yüzü adında bir inceleme hazırlamıştı. Kitap dosyasında Amerika ile yapılan gizli ikili anlaşmaların belgeleri yayınlanıyor ve yorumlar yapılıyordu. Bu kitabın hangi rastlantıyla elimize geçtiğini hatırlamıyorum. Ama çok önemli bir kitap olduğunun farkındaydık ve bunu çok iyi değerlendirdik. Gazetelerde pazar günleri genellikle manşet sıkıntısı oluyordu. Siyaset durmuş olduğu için heyecanlı manşetlere rastlanmıyordu. Kitaptan bazı özetleri içeren 3 sayfalık bir duyuru hazırladım ve cumartesi günü gazetelere geçtim. Ertesi sabah heyecanla gazeteleri aldığımda gözlerime inanamıyordum. Kitap hepsinde birinci manşetti. Pazartesi günü kitabı piyasaya verdiğimizde ilk 5000 baskı çizgi filmlerde eriyen stoklar hızıyla bitti. Matbaayı zorluyor, bir an önce ikinci baskıyı vermeye çalışıyorduk. Bir günde Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Köşe yazarları günlerce bu kitaptan söz etti. İkinci baskıda ateş görmüş kar gibi eridi. Üçüncüde, dördüncüde. Artık Ekim yayınlarını kurtarmıştık. Adakale sokakta bir büroya geçtik. Çeviri çalışmalarımızı hızlandırdık. Yeni tuttuğumuz büroda Aydınlık dergisiyle aynı daireyi paylaşıyorduk. Alt katımızda Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya İlçe Başkanlığı vardı. Biraz ileride Doğan Avcıoğlu'nun Devrim dergisini çıkardığı bina yer alıyordu. Ve burada Muammer Aksoylar'ın Türk Hukuk Kurumu da bulunuyordu. Böylece Adakale Sokak bir sürü siyasi faaliyetin yürütüldüğü bir merkez olmuştu. Ben de tam bunların arasındaki güzel bir apartmanda daire kiralayarak taşındım. O dönemde gördüğümüz insanlar garip bir insan galerisi sergiliyorlardı. Bu galeride Uğur Mumcu, Doğan Avcıoğlu, Hasan Cemal, Uluç Gürkan, Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Doğu Perinçek, Sarp Kuray, Mahir Çayan, Vahap Erdoğdu, Münir Aktolga, Muzaffer Erdost, İlhan Erdost, Mihri Belli, Erdal Öz, Süleyman Ege, Oğuz Onaran, Kurtan Fişek gibi yüzler beliriyor. Bir de yakın dostum Vasıf Öngören'in gülümseyen bıyıkları. İstanbul'da Bülent Habora'nın kitap evinde tanıştığımız bu genç adam halk oyuncularından ayrılacağını anlatıyordu. Çünkü bir oyunu vardı, iyi olduğuna inanıyordu. Fakat tiyatro oyunu sahneye koymayı reddetmişti. Oyunun adı Asiye Nasıl Kurtulurdu. Ankara'ya dönüşte görüşmeye başladık. Yeni bir tiyatro kurması için elimizden gelen desteği verdik. Nasıl olsa yayın evi çok kazanıyordu ve bir tiyatroyu destekleyebilirdi. Kavaklıdere'deki Hanif Tiyatrosu tutuldu. Oyunun provalarına başlandı. Başrolleri Semiha ve Zeliha Berksoy oynayacaktı. Ben Asiye'nin şarkılarını çalıştırıyordum. Semiha Berksoy bazen beni bir kenara çekiyor ve "Biliyor musun, bende Nazım'ın saçı var," diyordu. Bu solcu kutsal emaneti komik geliyordu bize. Ama Vasıf'la gece gündüz beraberdik. Ankara'nın Tavukçu, Yakamoz gibi meyhanelerinde kalabalık arkadaş grupları olarak buluşur ve türküler söylerdik. 10. ayrımın sonu, sayfa 94, devamı 11. ayrımda.